Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konuğu Doktor Mustafa Güçlü. Mustafa Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Mustafa Hocam, programımıza ilk defa konuk ettik sizi. Kısaca bir tanımak isteriz öncelikle.
Evet, ben 1972 Tarsus doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Tarsus'ta okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 1988'de girdim. 1994 yılında mezun oldum. Daha sonra bir cerrahi asistanlığım dönemim oldu, bir 6 aylık. Ondan sonra iç hastalıkları ihtisasımı Çukurova Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra üst ihtisas olarak da Başkent Üniversitesi, Ankara, Adana, Alanya 3 yerde de bulundum ve gastroenteroloji ihtisasımı tamamladım. 2005 yılında mecbur hizmetle Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne gittim. Ondan sonra 2010 yılında İstanbul'a döndüm. Özel Hisar Hospital Hastanesi ve Medipol Hastanesi'ndeyim şu anda. Çalıştım. Bu gastroenteroloji...
Doçentlik kaç yıl oldu hocam?
İnşallah doçentliğimiz 5. yılında. Bu yıl kısmet olursa profesörlüğümüz geldi. İnşallah dualarınızla
İnşallah.
Onu alırız.
İnşallah. İnşallah. Evet, şimdi Mustafa Hocam, ihtisas sahamız gastroenteroloji, mide bağırsak hastalıkları. Evet. Yani Türkçe mealiyle. Evet. Biz bugün böyle hani belli bir konuya bağlanıp kalmadan şöyle sistemi yukarıdan başlayalım, aşağı doğru gidelim istiyoruz.
Evet.
Aklımıza geldiği gibi soralım istiyoruz, müsaadeniz olursa.
Çok, çok güzel olur, isabet olur. Zaten en çok bizim de karşılaştığımız bu. İnsanların da zaten şikayetleri bu yönde. Böyle çok nadir gözüken, binde bir gözüken, milyonda bir gözüken hastalıkları konuşmaktan daha çok topluma daha yararlı olan, daha sık gözüken ve neler yapabiliriz'i konuşmak hepimiz için daha faydalı olur.
Evet, evet hocam. Evet. Şimdi hocam, bu mide bağırsak sistemi, ağızdan gıdayı aldık, yemek borumuzdan geçti, midemize indirdik, belli sindirim aşamalarını geçti, aşağı doğru gidiyor. Ta işte büyük abdestim yaptık, çıktığı kadar, evet, hepsine siz bakıyorsunuz.
Bir. Sistem yaklaşık 10 metre bu arada. Yani 10 metre. Neyi konuştuğumuzu bilelim. Sistemi kısaca yani birkaç dakikada tanımlarsak, buyurun, sistem 10 metre.
Çocuk yetişkin fark ediyor mu hocam?
Çok fark etmiyor ama tabii insanların boyunun uzun olması.
Ama çok oynayacak 9 metre ile 11 metre olur en fazla.
Sonuçta yani kitabı olarak 7 ile 10 metre arasında değişir. Bu kişiden kişiye değişebilir ama ortalaması 8-10 metre civarında diye tanımlıyoruz. İnce bağırsağın yüzeyi, bu enteresan, ince bağırsağın yüzeyi standart bir futbol sahasını kaplayacak kadar o emici yüzey. Bir futbol sahasını...
Bu parmaksız uzantılarla mı sağlanır hocam?
Mikrovillüsleri eğer yatay olarak açtığımız zaman bir futbol sahasını kaplayacak kadar büyüklüktedir. Yani o kadar muazzam bizim yediğimiz o gıdalar, işte o tüysü, kadifemsi o futbol sahasındaki gibi düşünürsek o oradan emiliyor o gıdalar. Emilme çok önemli.
Resmen yani, bir tasarım harikası ama Mustafa hocam.
Tasarım değil yani, tasarım ötesi yani, kelime yok bunu açıklayacak hocam. Yani bunu bir insan ya da bir teknoloji yapamaz, böyle bir şey yok, böyle bir şey. Bir yüzeyi bile yapamaz hocam.
O muhakkak da. Hı. Şimdi bir insanın vücut metrekaresi 2.73 metrekare ortalama. Sadece ince bağırsaktan bu kadar 100 metrekare diyorsunuz.
100 metrekare. Zaten biliyorsunuz kılcal damarlar ekvatoru birkaç defa, vücudumuzda kılcal damarlar ekvatoru birkaç defa dönecek kadar fazla kılcal damar var vücudumuzda. Ve bunlar bir enteresan bir düzen içinde çalışıyor. Yani en ufak bir düzensizlik bize hastalık olarak yansıyor ya da kişi kendini iyi hissetmiyor.
Şimdi benim aslında bana enteresan gelen şey şu Mustafa hocam. Ben ne yedim bugün? Karnı yarık yedim. Karnı yarıkta ne var? Kıyma var, protein var, yağ var.
Yağ var.
Yanında ekmek yedim, karbonhidrat da var. Evet. Bu işte ekmeğimi karnı yarığa bandırdım, ağzıma attım. Hangi yerde hangi hücre var? Kim hangi enzimi salgılayacak? Bunlar karnı yarığın formülünü biliyorlar.
Programlanmış hücreler. Yani insan haricinde, insan da aslında şey ama, fakat insan haricinde vücudumuzdaki her şey programlı. Ne yapacağını biliyor ve akıllı hücreler. Programlı demek akıllı hücre. Mesela konu konuyu açıyor ama yine de kısa bir bilgi.
Buyurun.
Çünkü kimse yani bu konuyu çok iyi bilmediği için pratik bir şey. Kemik iliği nakli. Normalde insanın kök hücreleri, zaten periferik kan dediğimiz kan dolaşımında o kök hücreleri dolaşıyor. O kök hücreler alınıyor. Daha sonra yoğun bir kemoterapi verilerek kemik iliği boşaltıldıktan sonra alınan o kök hücreleri tekrar kana veriliyor ve kök hücresi nereye gidiyor? Kemik iliğine.
Yani gideceği adresini buluyor.
Gideceği yeri biliyor. Programlı. Bütün hücrelerimiz böyle. Bir tek insan tam programlı değil galiba. Yani şaşırıyor, çalkantılar. Oysa bütün hücrelerimiz tamamen programlı. Ne yapacaklarını biliyorlar ve çok akıllılar.
Yani cidden çok enteresan. Bunun içinde protein var. Ben şu enzimi salgılamalıyım. Evet. Bunun içinde yağ var. Safra kesesine haber verin. Buradan safra
kesinlikle
gelsin.
Kesinlikle böyle oluyor. Mesela yağların bir yine kısa bilgi. Safra kesesini çok şey yapıyorlar. Aynı ben şuna benzetiyorum. Mutfakta yağlı bir tencereyi biz neyle temizliyoruz? Yağ çöz ya da kir evet. çözle.
Daha özellikle bir deterjanla.
İşte bu aldığımız yağlı gıdaları vücudumuzda parçalayan ve emen safradır. Yani pankreastan sonra parçalama ve emme özellikle emme kısmı safra bunu hem parçalıyor yağları hem de emiyor vücudumuzda. Safranın görevi bu. Hani safrayı çok soruyorlar da o açıdan.
Peki şimdi başlamışken hocam safradan bir girsek mevzuya.
Evet.
Safra kesesinin bir iltihabi hastalıkları var, kolanjitleri var. Safra kesesinin taşları var. Kötü huylu tümörleri var. Bazen kistleri vesaire de oluyor. En çok ne görüyorsunuz safra ile ilgili? Ne şikayet geliyor size?
En çok safra kesesi içerisinde taş, safra çamuru ve küçük safra kumlarına bağlı olarak bilyer ağrı dediğimiz yani safra kesesi ağrısı şeklinde özellikle karnımızın sağ üst kadran dediğimiz midenin biraz sağ kısmında karın ağrısı, ateş, bulantı, kusma. Yani safra kesesine bağlı iltihaplanma geliyor. En sık gördüğümüz bu.
İltihaplanma gelince antibiyotik tedavisi.
Antibiyotik tedavisi veriliyor.
Ama hastaneye yatıyor herhalde onlar.
Hastaneye yatırmak lazım. Safra kesesini dinlendirmek lazım. Çünkü yağlı gıdalar aldıkça safra kesesi kasıldığı için iltihap giderek artacaktır.
Peki evde de şikayeti olmayan insanların böyle arada bir keselerini dinlendirmeleri gerekir mi? Arada bir diyet falan öneriyor musunuz böyle Mustafa Hocam?
Böyle şeyler var.
Bir iki rivayet vardı o yüzden özellikle sordum.
Ya böyle şeyler var. Mesela çok fazla yağlı yemeyelim diyoruz. Bunlar zaten rutin söylenen şey ama benim şu son günlerde konu yine şeye geldi yeme içme konusunda özellikle ananas suyu mesela ananas suyunun içerisinde protein sindirimini sağlayan enzimler var.
Lifleri çözen
zaten ananasın kendisi lifli o lif kısmını atalım geriye kalan yani kendi içinde zaten tedavi edecek madde var zaten onun için ama suyunu %100 suyunu aldığımız zaman özellikle bugünlerde birkaç vakamız oldu. Çok lifli gıdalar Trabzon hurması alıç gibi lifli gıdalar tembel midelerde yumak oluşturup taş gibi midede erimez bir
tedavi olarak
ananas suyu veriyoruz.
Peki ananas nereden buluyoruz hocam?
Ananas %100 ananas marketlerde bulunuyor. O şimdi marka suyu. Vermeyelim. %100 ananas suları var. Kendimiz de sıktırabiliriz.
Yani ben, o marketteki ananas suyuna güvenelim mi hocam yani?
Hocam ben sık sık deniyorum bunu. Şahsen ben memnunum. Özellikle
işe yaradığına yarayan
mesela %100 ananas olan güvenilir, araştırılabilir. Marka vermek istemiyorum buradan ama ya da kendimiz sıktırabiliriz. Bazı yerlerde %100 sıkılıyor. Meşrubat olarak inanın buna ananas suyunu şiddetle tavsiye ediyorum.
Safra kesesine fayda eder.
Safra kesesinin hazma ve sindirime
yardım eder.
Yardım eden en güzel, harika bir şey. Harika bir şey. Yani bugüne kadar önerdiğim şeylerden en şeyi bu ananas suyu.
Peki ne yapmamak lazım? Safra kesesini ne rahatsız eder Mustafa Hocam?
Yağlı gıdalar. Safra kesesinin üzerinde bulunan reseptörler yağlı gıdalar geldiği zaman kasılan bir hücre grubu. Yağlı gıda gelmediği sürece safra kesesi kasılmaz ve rahatsızlanmaz. Ama taşın bile neden oluştuğu bilinmezken şu anda yani neredeyse 100 yıldır safra kesesi ameliyatı yapılıyor ve alınıyor kese komple. Şu anda safra kesesindeki taşın neden olduğu bile tam bilinmiyor.
Bir ara bir şey vardı hocam bu 5F belirtisi işte fertil,
işte yani
female
40 yaşında sarışın kilolu fertil doğum yapmış
bayanlarda
daha sık gözüken bir durum. Neden?
Ya kural mı bu? Ne kadar?
Kural değil hocam. Ya öyle kural değil. Bize 15 yaşında, 20 yaşında
erkek geliyor.
Bunlarda da bir safra kesesi taşı görüyor. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor ama bazı gruplarda daha sık gözüküyor. Onlara şimdi detaylı girmenin bir alemi yok. Ama sebebi tam olarak bilinmiyor şu anda. Ve safra kesesi taşının şu anda hala neredeyse tek tedavisi ameliyat. Bunu sevmiyoruz ama maalesef böyle.
Peki safra kesesi ameliyatı yapıldığında kese toptan alınıyor.
Kese şu anda komple yani 100 yıldır böyle komple kese alınıyor ve o kese tam yani normal görevini tam tabii yapmıyor oluyor. Ama bu arada Karaciğerde üretilen, asıl üretim yeri safranın karaciğer. Karaciğerde üretilen safra, safra yollarıyla yine bağırsağa yavaş yavaş akıyor. Yine yağ eminiminde sorun olmuyor.
Peki dışarıdan bir takviye gerekiyor mu hastaya?
Yok, gerekmiyor.
Peki ilaçla falan tedavisi mümkün değil mi hocam?
Bir takım şeyler var. Benim de böyle bir kafamda projeler var. Aslında bu keseyi aldırmadan öyle bir şey yapmalıyız ki, düzgün bir şey, bilimsel bir şey yapmalıyız ki, kese ameliyatı olmadan hastalarımız o ilacı ya da hapı ya da neyse o madde, onu almalı ve bu işten kurtulmalı.
Böyle ama bulamadık böyle sihirli bir şey.
Zaten bu, yani bulunsa çok güzel bir hizmet olur, çok güzel bir şey olur. Böyle bir kafamda bazı şeyler var. Zamanı geldiğinde bunları da projelendirip düzgün bir şekilde yapmak istiyorum. Çünkü üzülüyorum. Yani 100 yıldır böyle. Buna ortodoks tıbbı diyorlar. Yani nerede hata var, al çıkar at. Ortodoks tıbbı denir buna. Hmm. Ama bunu sevmiyoruz. Yani böyle
şey kes değil. Kurtul değil yani mesela.
Kes kurtul değil. Tedavi et. Düzgün tedavi edelim. Yani ama şu andaki uygulama, tıbben uygulama bu. Biz de zorda kaldığımızda.
Çok değişiklik olduysa açık ameliyat değil, biraz laparoskopik yapıyorlar.
Laparoskopik, kapalı ameliyatla o alınıyor zorda kaldığımızda.
Peki mutlak alınma kriteri ne Mustafa hocam? Yani ne olmuşsa mutlaka safra kesesi alınmalı?
Hocam, normalde dünyada cerrahi ve gastroenteroloji yaklaşımı olarak bu konuda iki görüş var. Cerrahlar özellikle küçük taşlar ya da büyük taşlar ya da içeride kese içerisinde taş varsa mutlaka alınmalı diyorlar. Gastroenterologlar olarak biz organı korumaya yönelmek istiyoruz. Dünyada böyleyiz, Türkiye'de de böyleyiz.
Çok şükür.
Çok şükür. Yani o keseyi korumak istiyoruz. Ama kese hastaysa bunu nasıl anlıyoruz? Biliyer ağrı dediğimiz bir durum, semptom. Yani hastanın eğer biliyer ağrı, safra kesesine bağlı ağrısı varsa, buna kanaat getiriyorsak ki bu yaklaşık 1-2 saat süren, sağ üst kadran dediğimiz karnımızın sağ yan ve üst tarafında olan, birkaç saat süren, giderek artan, daha sonra da azalan bir ağrıysa buna biz biliyer ağrı diyoruz. Yani safra kesesinin içerisindeki taşlar %70'e yakın sessizken, tüm dünyada ve Türkiye'de sessizken %30-40 ses verebilir. Sesi işte bu biliyer ağrı. Eğer ses veriyorsa biz evet bu taş sizde ses veriyor, sessiz taş değil, size sıkıntı yapabilir deyip Türkiye'deki ve dünyadaki yaklaşım bu şekilde cerrahi öneriyoruz. Ama ilaç tedavileri de var. Eğer 1 santimden küçükse %20-30 etkili olan ursodeoksikolik asit dediğimiz bir ilaç var. O çamuru ve taşı sulandırıyor ve biraz eritebiliyor. Böyle bir tedavi yaklaşımı var ama...
Çamur taştan farklı bir şey mi hocam?
Evet. Yani bizim bu safra kesesinin içerisindeki taş birden... Bir günde hemen taş olmuyor. Aynı düşünürsek. Taş
toprağın
bir,
çamuru ve
toprağın, taşı. Evet aynen öyle. Yani suyu önce bir yoğunlaştıralım. Sonra bulamaç diyelim. Sonra çamur diyelim. Sonra toprak diyelim. Sonra taş diyelim. Oluşum da gerçekten böyle. Buna safra çamuru ve safra taşı deniyor. Yani oluşum bu şekilde. Çamur, yani onu biz erken yakaladığımız için çamuru görüyoruz.
Ama onda da yapacak bir şey yok. Yani
ondan da yapacak.
Makus talimiz.
Evet. Evet. Aynen öyle. Cerrahlar ameliyat öneriyor. Biz daha çok ilaçla yaklaşım. Eğer dediğim gibi hastanın şikayeti yoksa, safra kesesi şikayeti yoksa, biz daha çok ilaçla tedavi etme yönüne gidiyoruz. İnşallah ileride, ki benim birçok yerde bunu söylüyorum, keseyi almadan hastayı kurt. Çünkü safra kesesini al kurtul, tamam da her zaman öyle olmuyor. %5 ihtimalle komplikasyon dediğimiz komplikasyonlar oluyor. Safra kaçağı, iltihaplar, binde bir ölüm.
Aman Allah'ım.
Sonuçta o kese orada bir işi var. Belki bizim şu anda bildiğimiz evet sadece depo gibi gözüküyor ama bizim belki bilmediğimiz başka şeyler var. Yani sonuçta organı çıkartıp atmanın çok...
Direnmekte fayda var diyorsunuz.
Evet. Yani onu öyle bir şeyler yapmalıyız ki inşallah buluruz. İlacımızı almalı hasta ve kısa süre içinde iyileşmeli. Böyle bir yöntemi geliştirmeliyiz.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi biz aslında soruya başlarken biz yukarıdan başlayıp gideceğiz demiştik ama böyle yan konu cazip geldi, böyle girdik Mustafa hocam. Evet. Şimdi daha önce size konuşurken önce başlamayı planladığımız yer reflü idi. Şimdi işin bir fizyolojisi var. Bizim yemek borumuz daha çok alkali vasıfta.
Evet.
Midemiz tamamen asit vasıfta.
Asit, pH'si 2 civarında midenin. pH 2 civarında, ortam 2.
Şeyinki, yemek borusundaki, özefagosundaki.
Yemek borusu 7-8
civarında. Çok yani dehşet. Biri alkali, çok ciddi, asit, biri ciddi, alkali. Nötr neredeyse.
Ve korumasız bir yemek borusu. Yani midenin koruması varken bu 2'ye karşılık pH 2 mide aseti içeride duruyor ama koruması var.
Önünde engeli var, mukusu var.
Engeli var, mukusu var. Mukus tabi koruyor. Ama yemek borusu zavallı
yakıyor
bir
direkt.
Koruyucusu yok. O aset, iki aset geldiği zaman yanıyor.
Reflü oldu, yanma acımı oldu. Biraz daha ilerledi, özofajit oldu. Biraz daha ciddi ama sonra kanser de oluyor.
Evet, kanser de oluyor.
Peki nasıl oluyor da olmuyor diye sorayım hocam ben şimdi o zaman. Önce ilk baştaki doğru mekanizma ne?
Doğru mekanizma.
Asiti yukarıya salmayan mekanizma.
Salmayan mekanizma bunun anatomik, bizim anatomik bariyer dediğimiz anatomik bariyerlerimiz var. Yani özofagusun klirensi, özofagusun aşağı doğru çalışması bir. Özofagusun yukarıdan aşağı doğru yer çekimi olması iki. Ayrıca bizim alt özofagus sfinkleri dediğimiz diyafragma, özofago-gastrik bileşkedeki özel yapılanmış kas tabakalar, bunlar orada bariyer. Yani bir check valve görevi görüyor. Hani su gidiyor geri gelmiyor, check valve oluyor ya geri gel. Onun gibi orada bir...
Kesenin ağzını sıkmışsınız gibi.
Sıkmış gibi böyle. Ya da biz baş aşağı dik durduğumuzda nasıl tok bile olsak mide içeri ağzımıza gelmediğini nasıl anlarız? Check valve sistemi var.
Hmm,
o check valve sistemi bozuluyor bir şekilde. Birçok sebepten.
Ne diye. Çok sebep hocam? Sigara.
Örneğin sigara. Örneğin alkol. Çikolata. Ondan sonra yağlı gıdalar. Karın içi basıncını arttıran her şey.
Şişkoluk.
Başında obezite diyelim. Ondan sonra sıkı giysiler. Aşırı yemek yeme. Kabızlık. Gibi durumlar reflüye da hemen ilk aklıma gelen.
Tabii
bunlar.
Fiziksel prensip aşağıda basınç artınca
yukarıda basınç evet yani oradaki basıncı yenecek ve yukarıya gidecek de asette yemek borusunu yakacaktı.
Peki 1 santim 2 santim ne kadar yukarıya doğru çıkar?
Yakma mı?
Evet.
Özellikle bizim alt özofagus sfinkterinden yani yukarıya kadar özofagusun ortalarına
3-4 santim, 5 santim?
3-5 santim, 10 santim gidebilir. O
şiddetine gider
bağlı.
Mi?
Şiddetine bağlı. Küçük. Yani diyelim 3 santimden kısa.
Peki böyle 1-2 kere temasla hemen bir yanma gerçekleşiyor mu özofagusta, yoksa hani böyle bir yıl falan sürmesi mi gerekiyor bunun?
Yok. Şimdi özofagus dedim ya zavallı bir organ, hücreler yani sonuçta çok fazla bir direnç yok orada. Eğer normal reflü hepimizde olur zaten. Bu eğer şikayet oluyorsa yani kişide şikayet halini alıyorsa buna biz reflü hastalığı diyoruz.
Nedir hocam şikayet?
Şikayet iman tahtası dediğimiz
ana
bölgede
kemikte.
ana kemin arkasında yanma, ağız acısı gelmesi, ondan sonra
sinir problemleri,
evet, yemek borusu dışında ağız kokusu, diş çürümesi, orta kulak iltihabı, astım gibi özofagus, yemek borusu dışı bulgular deriz buna reflünün gibi, bunlar bu şekilde de gelebilir.
Bir de hocam bunlar tabii sizin söylediğiniz işte sigara olsun, obezite olsun hepsi bunlar belli bir yaş grubu ama çocuklarda da reflü olabiliyor neticede.
Olabilir,
bir yaşında, evet. İki yaşında bunlar hiç olmadan da olabiliyor. Ve bazen kronik öksürük oluyor çocukta. Öksürük tedavisi veriyorsunuz geçmemiş. Sonra bakıyorsunuz reflü var, basit ilaçla hepsi bitiyor.
Yine önemli bir anekdot paylaşayım. En sık reflü sebebi aslında özofagus ast sfinkteri dediğimiz o check valve sisteminin geçici olarak açılması. En sık sebep bu. Bir de biz yemek borusu altında kapakçıkta gevşeklik görüyoruz endoskopide. O gevşekliğin %99 sebebi de doğuştan oluyor aslında.
Hmm.
Yani burayı kaçırıyoruz. Yani aslında doğuştan bizim buna bir meylimiz var. Yani reflü olan kişilerin doğuştan buna bir meyli var. Ve bunun en sık sebebi de yemek borusuyla midenin birleştiği kapakçıkta biraz gevşeklik oluyor. En sık karşılaştığımız bu. Yani büyük bir fıtık değil, ameliyatlık bir durum değil. Ama kapak biraz gevşek. Gevşek olunca check valve yani orada biraz gevşemiş oluyor ve asit yukarıya doğru kaçıyor. Ve biraz önce konuştuğumuz
hazırlayıcı faktör hazır zaten.
Evet burada. Hazır. Ve biraz önceki söylediğimiz şikayetler ortaya çıkıyor.
Peki tanıyı şikayetleri dinleyerek mi koyuyoruz? Bir tetkik
aslında
var mı?
Reflünün en güzel teşhisi hastayla konuşarak hastanın şikayetlerine göre teşhisi zaten baştan konuyor. Endoskopi yapmamızın sebebi yemek borusunda hasarın, tahrişin derecesini anlamak, yemek borusuyla mide kapakçığının durumunu anlamak ve midede asit fazlalığı yapacak bir durum var mı? Özellikle Helicobacter pylori dediğimiz mide mikrobunu tespit etmek için endoskopi yapılır. Ya da çocuklar için belki ilk etapta endoskopi düşünülmezse baryumlu özofagus grafisi gibi kaçak var mı diye.
Peki,
ya da sintigrafi.
Reflü en sonunda kansere kadar zemin hazırlıyor mu hocam?
Evet, öyle bir şey var. Yani klasik olarak söylenen, reflülerin %1'i Barrett özofagusu dediğimiz yani kanser öncesi lezyon oluşturur. Barrett özofaguslarında yine %1'i kanser olur.
10 binde 1.
Yani 1000'de 1 gibi. Ya da 10000'de 1 gibi.
Peki hocam, yeme içme alışkanlığıyla bir alakası var mı? Çok çay içmek, sıcak çay içmek, acı yemek.
Kesinlikle var hocam. Yine pratik olarak anlaşılsın diye, yani kategorize edersek dinleyiciler daha iyi anlar. 3 tane yaklaşımı var. 3 tane tedavi yaklaşımı var reflünün. Buradan da zaten problemi anlamak da daha kolaylaşır. Birincisi yaşam tarzı değişikliği. İkincisi ilaç. Üçüncüsü ameliyat. Ameliyatı sevmiyoruz, önermiyoruz. Tamam. O zaman geriye kalan 2 tane şık var. Birincisi yaşam tarzı değişikliği, ikincisi ilaçlar. İlaçlar kısmı doktorları ilgilendiriyor zaten.
Programımızın amacını aşar.
Programın amacını aşar. Geriye kalıyor birinci şık. Yani yaşam tarzı değişikliği. Zaten onun için bu konuyu açtınız.
Ne yapalım yaşam değişikliği hocam?
Yaşam tarzı değişikliği için sayfalar dolusu önerilerimiz var.
Hatta kitap doldurur diyorsunuz.
Kitap da yazılabilir bu konuda ama şimdi dinleyicilerimize kısaca fazla kiloları varsa kilolarından kurtulması gerekiyor. Bir.
Fazla kilodan kasıt nedir hocam?
Hocam yine bir kitabi olarak body mass indeksin, body mass vücut kitle indeksi
standart,
diyoruz ya.
Standart, normal obezite var kitle, mı?
Evet, o fazla kilo oldu. Yani body mass indeksi 27'nin üzerinde olanlar normal kiloya dönmeli diyoruz. Yiyeceklerden yine kısaca bahsetmiştik. Çok yağlı, çikolatalı, ne bileyim ondan sonra alkol, sigara gibi gıdalar, domates soslar, ondan sonra asitli gıdalar. Bunlar reflüyü arttıran sebepler, yiyecekler. Yani onun dışında fazla kilodan kurtulmayı söyledik. Daha birçok şeyler aklımıza gelebilir. Yani
ama en son başa çıkılamamışsa da ilaç tedavisi mümkündür.
İlaç tabii. Zaten ilaç tedavisi mutlaka
ilaç tedavisi ne yapıyor hocam? Aradaki tıkaç mı oluşturuyor?
Kapakçığı güçlendiriyor, tıkaç oluşturuyor, asiti azaltıyor. Yine yaşam tarzı değişikliğinden yatağın baş tarafının 15-20 cm yüksek olması, sık giysiler giymekten kaçınılması, haftada en az 3-4 gün tok karnına olmadan fiziksel aktivite yapmaya özen gösterilmesi. Bunlar önerilen.
Önerilebilir.
Evet, önerilebilir. Yani yaşam tarzı değişikliği olarak.
Peki. Şimdi Mustafa Hocam teşekkür ediyoruz. Programımızın ilk kısmına burada bir ara vereceğiz. Evet. Biz şöyle kısaca toparlarsak. Bir, dedik ki gastrointestinal sistem, mide bağırsak sistemi Allah'ın mucizevi birçok mucizelerinden bir mucizedir aslında.
Kesinlikle öyle.
Sadece ince bağırsak kısmı bir futbol sahasını kaplayabilecek kadar genişleyebiliyor dediniz.
İnce bağırsak.
Ki evet. Neticede 10 metrenin içinde bir kısmı ifade ediyor sadece bu.
Evet.
Artı hücreler kesinlikle akıllı programlı hücreler. Hepsi ne yapacağını biliyor.
Evet.
Özellikle safra kesesi hastalıklarından bahsettik. Dedik ki işte çok aşırı yağlı yemek, kilolu olmak, uygunsuz gıda tüketimiyle başlar ama bir adamda safra kesesi taşı olacağı varsa olur.
Olur. Bir genetik yatkınlık varsa atalarında, anne baba, kardeşlerinde varsa bu genetik yatkınlık da önemli ve o 5F bulgusu işte genç, 40 yaşlarında bayan, sarışın, kilolu gibi doğurgan çağda bunlarda da safra kesesi
daha dikkatli, olmaları
lazım.
Ama özellikle en önemli nokta bence mesaj şuydu hocam. Hani cerrahiye keseyi kaptırmadan önce biraz direnmekte fayda var.
Direnmekte fayda var. O kese hakikaten bildiğimiz ya da bilmediğimiz birçok faydaları olduğuna inanıyorum ben. Bilmediğimiz faydaları da olabilir. Yani biz her şeyi bilmiyoruz. Tıp da her şeyi bilmiyor. Bir gün bir şeyler çıkıyor. Bu da varmış, bu da varmış. Her gün bir şey öğreniyoruz. İşte öyle olduğu için yani keseyi kaptırmadan ya da vermeden ne yapabiliriz diye ben zaten son aşamada safra kesesini vermeyi
düşünmekte fayda var.
Fayda var, evet, evet.
Mustafa Hocam şimdi programımızın ilk kısmında yukarıdan başlamıştık. Yemek borusundan bahsettik, reflüden bahsettik. Biraz da yandan bahsettik, safra kesesinden bahsettik.
Evet.
Şimdi biraz daha aşağı inelim, mideye gelelim. Mideyle ilgili şikayetler bütün içerisinde. İşte midede yanma, ekşime, acıma, mide ağrısı, kramplar, sindirim problemleri vesaire olur. Ama en çok ülser ve gastrit olur herhalde.
Evet.
Bunlar birbirinden tamamen ayrı hastalıklar mı? Birbirinin takibi, devamı, birbirinin benzeri midirler?
Evet, şimdi gastrit zaten önce tanımlamaları doğru yapıp yani doğru anlayalım. Gastrit demek zaten sonuna bir it kelimesi geliyorsa bir şeyin iltihabı anlamına geliyor. Gastrit de midenin iltihabı. Ülser yara demek Türkçe. Midedeki oluşan yara. Gastriti yapan sebeple ülseri yapan sebep aynıysa aynısı gibi yani gastrit ve ülser aynı anda gözükebilir. Mesela helikobakter mide mikrobunu konuşursak hem gastrit yapabilir hem ülser yapabilir. Hatta mide kanseri bile yapabilir. Ya da ağrı kesici ilaç. Hem gastrit yapabilir, hem ülser yapabilir, hem erozyon yapabilir.
Aynı yani, midede ikisi de görülür yani.
Gözükebilir. Birçok şey bir anda gözükebilir. O ayrı bir konu. Ama standart olarak gastritin sebebi, bilinen sebepleri olanlar vardır. Bazen biz sebebini bilemeyiz. Hasta gastrit atağıyla gelir. Ama bir sebep bulamayabiliriz. Yani birçok sebebi vardır. Mikroplar, antijenik uyarılar, yenen gıdalar,
ilaçlar.
Virüsler, ilaçlar, tabii ki kanserler, tümörler, o konulara hiç girmiyoruz. Onlarca sebebi olduğu için birden şu denemez. Yani burada olayın ciddiyetini ve nerede
durum... Ciddiyet ne peki hocam? Gastrit atağı dediniz. Nasıl olur gastrit atağı?
Gastrit atağı en klasik şekliyle Helicobacter pylori mikrobunu bulan Marshall ve Warren Nobel ödülü aldılar bunun için. Bunu bulmadan önce kendileri bizzat Helicobacter içip kendilerinde akut gastrit atağı yapmışlardı.
Vay, böyle bir meslek aşkı.
Evet, böyle bir meslek aşkı.
Sonra kanser olmamışlardı inşallah.
Evet, senaryonun geri kalan kısmını çok hatırlamıyorum ama burada kendilerinde Helicobacter'in ilk gastrit yaptığını, atak yaptığını ve kendilerinde oluşan şikayetler şunlar. Şiddetli mide ağrısı, bulantı, kusma ve mide krampları.
Yani adam üretmiş bu Helicobacter pylori denen mikrobu.
Ve bende gastrit yapıyor diye
şişesiyle içmiş.
Şişesiyle içiyor ve kendisinde bu bulgular olduğu için akut gastritin dört dörtlük bulgularını yaşamış.
Sonra ne yapmışlar peki? Tedavisi var mıymış hazırda?
O mevcut elinde ne varsa o günlerde tabii
asit. Yıllar kaç bu arada?
1983.
Enteresan.
83'te keşfediliyor.
Ya ben şunu duymuştum Mustafa hocam.
94 gibi sanki oralarda da Nobel aldı.
Bir Rumen bir adli tıpçı çok merak etmiş, kendini asmış. İntihar edince ne hissediyor adam diye. Yardımcıları son dakika kurtaracak. Kurtarmışlar Allah'tan adamı ama ilk kısımları o tanımlamış. Yani asılmanın ilk evresinde insan neler hisseder, işte hangi bulgular gelişir kulakta.
Çok ilginç hocam, bu da çok ilginçmiş.
Adam resmen kendini asmış ama bu uç bir örnek. Bu arızası vardır bu hocanın muhtemelen de.
Evet. Bu da iyiymiş. Ama bu ilginç. Onun için akut gastrit hani bunu kendisi yaşayan bir hekim olduğu için.
Tamam, çok güzel. Çeken bilir, iyi doktor
bilir,
olmuş.
Evet, iyi doktor olmuştur o. Durum bu. Gastritte yani şiddetli mide ağrısı, kramplar, bulantılar.
Peki hocam, bize şunu öğretmediler mi okulda? Mide çok ciddi asittir. 2 derece pH'si 2'dir. Asittir yani, çamaşır suyunun pH'si kaç bilmiyorum ama.
Değişir yani, alkali olan var, asitik olan çamaşır suları var.
Ama çamaşır suyu kadar yakacak kadar bir asit.
Daha da fazla hatta. Fazla. pH'si 2'den bahsediyoruz. 2 bizim elimize değse elimizi yakar.
Yakar.
Mideyi niye yakmıyor ya da mikrobu niye öldürmüyor?
Mikrobu zaten niye öldürmüyor hocam, diyecektim ben.
Hocam yani bu konu o kadar ilginç ki. Zaten 1983'e kadar 100 yıla yakın, hatta 200 yıla yakın no asit no ülser prensibi vardı. Bu tamamen şu anda no asit no ülser prensibi kalktı. Yok yani. No, yani asit yok, ülser yok kavramı vardı.
Ama şimdi asit şimdi, yok, Helicobacter var, ülser var.
Yine ülser var. Çünkü o mukus tabaka diye birinci programda konuşmuştuk. Yani midenin üzerinde o asit pH 2'yi koruyucu mukus tabakadan bahsetmiştik.
Şimdi hocam, midenin duvarı var. Üzerinde bunu koruyacak bir mukus tabaka,
mukus tabaka var.
Onun üzeri asit. Asit nereden geliyor?
Onun üzeri asit. Parietal hücreler dediğimiz korpus ve yani midenin orta ve üst kısmında bulunan asit salgılayan hücrelerimiz var. Bunlar asiti salgılıyor midenin içine.
Gelen yiyecekleri sindirmek amacıyla.
Sindirmek, parçalamak ve onları bulamaç haline getirip sindirime hazır hale getirmek için.
Bu arada kendi kendini eritmesin diye de arada bir mukus tabakası
mukus
var.
Mukus tabaka var. Helicobacter hocam bu mukus tabakanın içinde buluyor işte, bulunduğu için.
Bu kadar uyanık bir mikrop.
Çok uyanık. Onun için 1983'e kadar keşfedilememiş. Onun için şu anda o kadar antibiyotik veriyoruz. Dirençli bir mikrop. O mukus tabakada olduğu için antibiyotiklerin oraya etkisi de zor oluyor. İnvaziv dediğimiz yani epitele çok yapışan bir mikrop, invaziv bir mikrop değil. O mukus tabakanın içerisinde saklanıyor, orada hastalığını
kamuflaj
yapıyor. Kamuflajını yapıyor, oradan hastalığını.
Peki bu mukus tabakası kaç santimlik bir şey hocam? Bir santim, iki santim?
Santim bile değil, milimetrik. Milimetrik, o mukus tabakayı bozan özellikle ağrı kesiciler işte, Helicobacter'in kendisi mukus tabakanın koruyuculuğunu bozduğu için yine o asit bize yine zarar veriyor. Kırılmalar yapıyor. Mukus tabakasında kırılmalar yapan ilaçlar var. Bunların başında ağrı kesiciler geliyor. İsim vermeyelim şimdi. Ama ağrı kesiciler diye aklımızda kalsın. Onlar geliyor. Ondan sonra Helicobacter'in kendi geliyor. Yediğimiz içtiğimiz gıdalardaki toksinler geliyor. Kimyasal ajanlar, maddeler.
Sonra asitler gidip midenin duvarıyla temas
etmeye başlıyor. Midenin duvarına temas etmeye başlıyor. Eğer orada Helicobacter de varsa zaten kendisi orada. Bir de asit var. Orada orası yara oluyor. Önce erozyon dediğimiz sıyrıklar. sığırıklar oluyor. Daha sonra yara oluşuyor. Ona da ülser diyoruz.
Mide duvarının kalınlığı ne kadar aşağı yukarı?
3 milimetre. Normal mide bağırsak sistemi komple hepsi 3 milimetredir.
Hepsinin yani, kalınlığı 3 milimetre. Tamam 3 milimetre.
Kesinlikle öyle. Evet. Yani 4-5 milimetre önce duvar kalınlığı deniyor. İncelenmesi lazım. Bütün sistem 3-4 milimetredir. Yani çok incedir.
Hocam şimdi bu kadar incecik bir yüzeyde bu yüzeyin bir kısmında asit salgılayan hücreler var. Bir kısmında bunun üzerini kaplayanlar var. Onu da toplasanız belki yarım santim bir şey çıkacak. Ondan sonra bir mikrop geliyor, uyanık bir mikrop. Bunların arasına yerleşip oturuyor. Buna bu aklı kim verdi? O da ayrı bir soru işareti.
O da ayrı bir...
Dışarıdan dürtüklemesek sistem mükemmel çalışıyor aslında. Helikobakter de gelse bir şekilde halledecek ama...
Kesinlikle.
Çay, kahve, kola...
Biz bozuyoruz. İnsana kendi kendine, insan kendi kendine zarar veriyor ama genetik olarak o hastalıklar yok mu? O ayrı bir konu.
Onların
normal, doğuştan, o ayrı, o doğuştan. O biz konjenik doğuştan olanları şey yapmıyoruz ama normal şartlar altında normal yaşarken bir şey oluyorsa bir kendi kendimize zarar veriyoruz. Yani İnsan sistemi biz bozuyoruz. Oluyor. Dediğin gibi ya fazla kahve kaçırıyoruz ya fazla asidik bir şey alıyoruz ya ağrı kesiciler bilmeden ya da bilerek alıyoruz.
Peki bunun bir ölçüsü var mı hocam? Mesela bir adam var günde 20 bardak çay içiyor hiçbir şey olmuyor. Öbürü işte 2 bardak içtiğinde karın ağrıları çekiyor gibi. Kişiden kişiye bir özellik fark ediyor mu?
Kesinlikle eder. Her şey öyle. Yani gıdalardaki en küçük şeyler bu kişiden kişiye kesinlikle fark eder.
Bunun bir rutini yok yani rahat ediyorsa içme kardeşim o zaman.
O kadar. O kadar evet rahatsız ediyorsa içmiyorsa öyle rutini yok.
Şu an rahatsız ediyorsa yarın daha çok rahatsız edecektir. Öbür gün de mideni delecektir. Deliniyor mu?
Delinebiliyor.
Tabii 3 milim olunca illa ki delinir.
Tabii 3 milim ya evet. Yani bu hastalar bunu bilmiyor. Zannediliyor ki böyle kalın çelikten bir şeyle karşı karşıyayız. Yani, hocam yiyelim. Yani
Mustafa hocam itiraf edeyim. Ya tamam çok kalın bir şey olmadığını biliyordum ama 3 milimi ben bile tahmin etmiyordum.
3 milimetre. Eğer 4-5 milimetre deyince ultrasonda ya da tomografide mide duvarı kalın derler. Ya da bağırsak.
Peki biz bazen böyle bir hani insan gibi yemiyoruz da başka türlü yiyoruz ya. O zaman genişliyor bu 3 milim daha da mı azalıyor? Çok yiyerek patlar mı yani adam midesi?
Yani çok iyi patlayanı ne okudum ne duydum. Fakat şöyle fıkralarda var hocam. Fakat mide fesadı diye bir şey. Onu görüyoruz mide fesadını. Genişliyor dediğin gibi. Yani genişliyor.
Hacmi nedir ki midenin?
Hacmi hocam kişiden kişiye değişir. Bazen çaydanlık kadar olabilir. Yani sarkmış mide dediğim şey çaydanlık kadar olabilir. Genellikle
3 litre midir mesela?
Yani 2-3 litre içerisinde.
Yani biz bazen daha fazlasını yiyoruz.
Yiyebiliyoruz, genişleyebilir. Ama küçülebilir. Mesela oruç tuttuk diyelim küçülür. Birden yüklenince mide açılamaz ağrır midemiz. Yani o açılma anındaki. Yani her ağrıması ülser anlamına gelmiyor. Midenin o etrafındaki kaslar, zarlar onların da kendine ait hastalıkları. Buna motilite hastalıkları diyoruz. Ayrı bir konudur. Yani onların da bir ayrı hastalığı vardır. Mesela oruç tuttuk, midemiz küçüldü, yedik, ağrı oldu. Ülser mi? Hayır. Mide birden genişleyemediği için onun ağrısını hissediyoruz biz.
Sistem çok iyi ama. Şimdi şeyi merak ettim Mustafa Hocam. Hani dedik ya yemek borusu tamamen alkali özellikle.
Mide asetik.
Mideden sonra ince bağırsak başlıyor. Orada durum ne?
İnce bağırsak da alkalidir. Yani oradaki pH durumu da 7 civarındadır ortalama asetik.
Çok
değil.
Enteresan ama hocam.
Çok
yani
enteresan.
7-7 arası 2.
Tabii pilor.
2 bak, taşı eritir yani.
Mide çıkışı pilor kapakçığı diyoruz. Mide çıkışında 1 milimetrenin altındaki gıdalar yani geçiyor. İyice bulamaç, kum, kimuz onlar geçiyor ki emilecek. İnce bağırsakta sindirim çok olmaz.
1 milimetreden sadece... az demek iyi de niye bebek maması
bebek
gibi bir şey.
Bebek maması gibi olmuş. Artık o ince bağırsağa geçiyor. İnce bağırsak biliyorsunuz emilme yeri. Özellikle birinci kısmı duodenum 12 parmak bağırsağı. Kalsiyum, demir, magnezyum onların ana emildiği yer orası. Vitamin B12 daha aşağıda emilir.
Peki hocam şöyle yapsak hiç yormasak dişimizi, boğazımızı, midemizi her şeyi bebek maması gibi blenderdan falan geçirip yesek daha mı iyi olur acaba?
Aslında daha güzel olur. Mesela yemek borusu ve mide hastalarına bir kısmına biz böyle diyetler öneriyoruz.
Lapa tarzı falan mı?
Evet, elemental diyet diyoruz. Zaten böyle piyasada böyle şeyle mamalar da var zaten beslenme diyetleri. Onları öneriyoruz. Diyelim yemek borusu daralmış, hasta lokma geçemiyor. Onlara bu mamaları öneriyoruz. Zaten onları alıyor. Enteral beslenme diyoruz buna. Damar beslenmesinden çok daha güzel, çok daha iyi.
Hem de yormuyor mideyi
hem
diyorsunuz.
Hem de yormuyor. Mideyi yormadan direkt.
Ama bu dehşet bir şey. Yani şimdi hocam şöyle bir şey var. Bir kitapta şöyle bir ifade vardı. İşte dünyanın içinde mağma dokusu. Mağma tabakası. Yaklaşık işte 6000 derece falan bir sıcaklık. Aşağı yukarı da yüzlerce 1900 kilometre kadar bir mesafeden bahsediliyor. Dünyanın üzerine bakıyorsunuz. Güneş işte şu kadar ışık yılı uzakta. Orada dehşet bir ısı var. Ama toprağın üzeri her zaman müthiş bir klimatize ortam. Hep 25 derece, 27 derece.
Bu nasıl oluyor?
Nasıl oluyor? İşte muhteşem bir dengeyle oluyor. Hep bu örnek verilir de bu kadar büyütmeye gerek yokmuş meseleyi. İki tane alkali ortamın arasında zehir gibi bir asit. Ve bu asit ne bir milim aşağı gidiyor ne bir milim yukarı gidiyor.
Ve bir milim yukarı gitse yukarıyı yakıyor, bir milim aşağı gitse aşağıda da ülseri yapıyor. Mesela öyle hastalıklarımız var. Zollinger-Ellison sendromu dediğimiz asit fazlalığı. O fazla asit olunca ne oluyor? Kontrol edemiyor ve onlar bir kısmı 12 parmak parmağında. Duodenum aktığı için orada da ülserler görüyoruz. Eğer bir kişi de birçok yerde ülser varsa ilk aklımıza gelecek olan bu Zollinger-Ellison sendromu dediğimiz çok fazla asit salgılayan bir hormonal bir dengesizliği mi var acaba? Çünkü normalde rutinde bir ülser, iki ülser olur ama onlarca ülser ve atipik yerde, uygunsuz yerde ülserler var.
Enteresan.
Evet, bunlar bir hastalık belirtileri oluyor.
Peki okuldan şöyle bir bilgi aklımda kalmış hocam. İşte midede ülser varsa işte açken ağrı artar. 12 parmakta toklu var mı?
Öyle bir şey var fakat o çok kullanılmıyor artık. Yani soruyoruz hastalarımız ama o var. Açken mide ülseri daha çok kendini belli eder. Asit gıdadan sonra asit salgılandığı için yaklaşık birkaç
saat. Peki o zaman süt içsek iyi gelir mi mide ülseri?
Normalde alkalidir. Eskiden çok önerilirdi. Şimdi çok diyetler kaldırıldı. Çünkü bu helikobakter gündeme geldiği için bunun artık mikrobik olduğu şey olduğundan belli olduğundan artık süt içilebilir. Alkalidir. Asiti dengeler. Önerilir.
Ama asıl tedavi falan
asıl değildir. Asıl tedavi değil. Yok, asıl eskiden süt diyetleri vardı. Kanayan hastalara, ülserlere süt diyeti verilirdi. Onlar kaldırıldı. Şu anda süt diyeti.
Peki bu arada hocam bilmiyorum çok alakalı ama midenin hani sinirin faaliyetinden de bahsettik ya. Bu maden suyu soda mevzu nedir?
Maden suyu içerisinde bir karbonat, elektrolitler olan
alkali
vasıflı biraz. Çok fazla alkali de değil aslında. Yani hatırladığım kadarıyla 7 civarında, 6-7 civarında. Yani bir şeyi rahatlatıyor sindirimi. Fakat fazla alınan içerisindeki karbondioksit ve minerallerden ve bikarbonattan dolayı gaz ve şişkinlik de yapabilir. Yani ben daha çok bir tane öneriyorum. Birden fazla çok önermiyorum. Yani
her gün bir tane içilse sıkıntı
olmaz. Her gün bir tane olabilir, olmaz.
Peki sindirime bir faydası var mı?
Sindirime çok hiçbir faydası yok. İçinde bir sindirim enzimi yok. Bikarbonat ve elektrolit.
Ama içinde çok rahatlıyor insan hocam.
İşte içinde o karbonat...
Psikolojik mi?
Aynısını karbonatla da yapabilirsiniz. Hani karbonat satılırdı eskiden beyaz karbonat.
Tamam.
Suya katalım yine ise rahatlarsın. Karbonatın etkisi o.
Allah, enteresan.
Enteresan.
Ama yasak değil netice itibariyle.
Yasak değil ama abartılı olduğu zaman gaz ve şişkinliği arttırabilir. Azaltmasını düşünürken arttırabilir. Onun için çok fazla önermiyoruz. Bir tane öneriyorum ben.
Peki. Şimdi Mustafa Hocam biz bir programda böyle tepeden tırnağa her şeyden biraz bahsedelim istiyoruz da. Özellikle çok gelen bir soru var. Bu bağırsak problemleri, bağırsak problemlerinin uzamış hali, irritable bağırsak hastalığı. İşte kabızlık yapıyor, ishal yapıyor, ikisini de yapabiliyor. Kanserle karışabiliyor, kolonoskopi ihtiyacı olabiliyor. Ne dersiniz bu konuda?
Hocam, dünyada gastroenteroloji polikliniğine gelen 10 hastadan 4'ü irritable bağırsak sendromu. Dünyada da böyle, bizde de böyle. 10 tane hasta giriyorsa kapımızda.
Muhtelif şikayetlerle.
Muhtelif şikayetlere. Bunun 4 tanesi irritable bağırsak sendromudur. Toplumda bu kadar sıktır.
Niye bu kadar sık hocam?
Hocam irritable bağırsak sendromu sebebi bilinmeyen ama beyinle bağırsak arasında sinir dengesizliğinden kaynaklandığı varsayılan.
Yani psikolojik bir tarafı da var yani?
Psikolojik bir tarafı var. İş yoğunluğu, stres gibi durumlarla artan bir şikayetler kompleksi. Adı üstünde irritable bağırsak sendromu.
Dürtüklenmiş bağırsak.
Dürtüklenmiş bağırsak. Yani şey değil, hastalık değil, sendrom. Hastalıkla sendrom arasındaki fark şu, hastalık yani bir sebebi var ki belli. Ama sendrom şikayetler kompleksi. Buradaki şikayetler ne? Biz kısaca AŞ diyoruz. Ağrı, şişkinlik, kabızlık, baş harfleri. Ağrı, şişkinlik, kabızlık varsa...
Aşkın böyle kötü bir yansıması
var. Aşkın böyle kötü bir yansıması var. Ağrı, şişkinlik, kabızlık. Bu irritable bağırsak sendromunun...
Kabızlıktan kasıt ne? Kaç gün yapmamaya kabızlık diyorsunuz?
Haftada 3'ten az tuvalete gidiliyorsa tam bir boşalmadan bahsediyoruz. Tam bir boşalma, rahatlama. Haftada 3'ten azsa bunun adı kabızlık tıbben.
Şişkinlik bir tanım var mı? Hasta şişkinlik hissediyorsa...
Şişkinlik hissediyorsa... O direkt şikayet olarak şişkinliği vardır. Fakat bir çalışma var, onu söylemeden geçemeyeceğim. 50 cc yani 50 mililitre
yarım
çay bardağı kadar havayı gönüllü deneklere makattan irritable bağırsak sendromu olanla olmayanlara hava olarak vermişler 50 cc'yi enjektörle. Normal direkt havayı veriyorlar. Normal insanlar hiçbir şey hissetmezken irritable bağırsak sendromu olan kişiler ağrı, şişkinlik ve gerginlik hissetmişler.
50 mililitreden ne olacak ki hocam?
Evet, ne olacak ama işte buradaki problem, akıllı dedik ya, mide bağırsak sisteminin de memory dediğimiz hafıza hücreleri var, akıllı. Onlar da kendi kendine programlanmış.
Ha, onlar az da olsa gazı girince bütün alarmları
ötüyor. Alarmı öttürüyor, ötüyor. Öbür insanda bir şey olmuyorken onda oluyor. İşte bu hassasiyet neden oluyor hala bilinmiyor. Problem doğru. Bu.
Ama her şeyi de taklit ediyor bu şartlar.
Her şeyi de taklit ediyor.
Onun ne yapacağız?
Mutlaka bağırsak incelemesi yaptırmak lazım. Neden? İritabl bağırsak sendromu hayatı kısaltmaz. İnsanın ömrünü kısaltmaz. Fakat bağırsak kanseri, iltihabi bağırsak hastalığı, polipler, kanserler, tümörler ve diğer bağırsak hastalıkları kısaltabilir. O durum kapalı kutu olduğu için, o duruma da düşmemek için, hasta o duruma düşürmemek için mutlaka bağırsak incelemesi yapılmalı.
Kolonoskopi mi?
Kolonoskopi, evet, kolonoskopiyle bakılmalı. Artık çok rahat oldu. Kolonoskopiyle bakılıp kesinlikle karar vermek lazım. Ona göre de hastayı tedavi etmek
kolonoskopi
lazım.
Kolonoskopi demişken hocam, kaç yaşından sonra böyle mutlaka kolonoskopi herkese öneriyorsunuz?
Dünya Sağlık Örgütü, WHO, 50 yaşında dahil 10 yılda bir herkese kolonoskopi öneriyor. Özellikle kolonoskopide et parçalar, yani polipler bağırsak kanserine yol açtığı için, bağırsak kanserinden dünyada 3. sırada şu anda bağırsak kanseri.
Öyle mi?
Evet, çok sık arttı. Özellikle bu kolonoskopi işlerinden sonra bağırsak kanseri sıklığı arttığı için ondan korumak için özellikle bağırsak poliplerini kolonoskopi anda hem tespit ediyoruz hem de alarak tedavi etmiş oluyoruz.
İşler ne kadar sürüyor hocam?
Ortalama 10 dakika. Kolonoskopi öyle çok zannedildiği gibi
saatler... Ne kadar içeri giriyorsunuz? Mesela 1 metre mi, 2 metre?
1,5 metredir. Ortalama kolonun uzunluğu, kalın bağırsağın uzunluğu 1,5 metredir. 1,5 metre bakılıyor.
İnce bağırsağa kadar gidiyorsunuz.
İnce bağırsağa da giriliyor. İşlem bitmiş oluyor.
Peki...
Uyutularak yapılıyor işte. Mesela dünyanın her yerinde uyutularak yapılıyor. O anı hissetmiyor hasta.
Yalnız galiba devlet hastanelerinde uyutmadan yapılıyormuş.
Evet, orada sıkıntı oluyor biraz. Evet.
Yani. Peki uyutmama işlem kalitesini de hastanın yaşam konforu açısından mı?
Hastanın konforunu, o anda yaşadığı sıkıntıları, üzüntüleri, bilinç altında bu durumu yaşaması, hoş olmayacağı için o ağrı duymasın diye.
Ki zaten bir anestezi bile sayılmaz. Poliklinik odasında verilen
poliklinik odasında verilen bir rahatlatıcı. O anı hatırlamıyor.
Peki yeri gelmişken bir de gastroskopimiz var.
Evet,
endoskopi yukarıdan yaptığımız.
O da 3-5 dakika süren, yine sedasyon dediğimiz, hastayı hafifçe bir uyutarak yaptığımız 3-5 dakika süren ama bize birçok fayda veren.
Bu. Ama herhalde asıl takındığımız hep şu. Bir, kanser mi değil miye ayırt ettik.
Kesinlikle evet.
Yani. Helikobakter tanısını koyduk koymadık. Koymadan ezbere tedavi versek doğru olmaz ama çok büyük bir hata olmaz.
Hata da olmaz.
Kanser mi değil miye ayırt etmek hayat kurtaracak.
Hayat kurtarıcı ve diğer hastalıklar. Yani burada akademik olarak o konulara çok girmiyorum. Sadece ülser kanseri yok. Alerjik hastalıklarımız var, mikrobik hastalıklarımız var ki mikrobik hastalıklar deyince 1000 tane mikrop sayabiliriz.
Varsa
yani alerjik deyince yine 1000 tane alerjen
dünya
sayabiliriz.
Dünya üzerinde ne varsa.
Yani evet, yani onun için burada yani bu şu konuştuğumuz şey bir oda dolusu bir kitabı ya yani kitapları konuşuyoruz.
Biz sadece fiiristin başlıklarını okuyoruz. Fiirist
başlıkları okuyup geçiyoruz şu anda. Yani durum bu.
Çok hoş. Peki gastroskopi rutini öneriyor musunuz hocam? Yani mide endoskopisini?
Yok hocam, öyle 50 yaşında ya da 40 yaşında gastroskopi yapılsın diye değil. Burada gastroskopi yapılması dünyada ve Türkiye'de hekimlere bırakılmıştır. Eğer hastanın şikayeti varsa
20 yaşında da yapılabilir.
Yapılabilir. Bebeğe de yapılabilir.
Yapılır.
Yani şikayeti varsa o şikayetine yönelik olarak yapmak lazım. Burada hekimin önerisi olur. Hasta da kabul ederse işlem yapılmış olur.
Peki. Şimdi Mustafa hocam böyle çok biz hani merak ettik sorduk. Böyle ancak birer pasaj açtık herhalde ancak
başlık dedim ya konuştuk. Hocam oda dolusu kitap. Biz sadece fihristleri okuduk şu anda. Başlıkları okuduk.
Böyle konu başlıkları var diyelim hocam. Çünkü programımızın ikinci kısmı bitmiş. Teknik masadan arkadaşlarımız uyarıyorlar süre doldu diye. Konuşacak biz yani 3-5 saat daha başlık okurduk bir kere sadece.
Gider hocam bu yani günlerce konuşulabilir o kadar.
O zaman biz hocam günlerce konuşulacak kadar geniş konuşacağız. Biz sizden bir program sözü daha alalım inşallah. Bir başka programda
diyelim.
Da.
İnşallah.
Ayrıntılara girelim inşallah.
İnşallah.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, programımızın bu haftaki konuğu doçent doktor Mustafa Güçlü idi. Kendisiyle mide bağırsak sistemi hastalıklarının başlıklarını konuştuk. Böyle hani sizleri uyarabileceğimiz alarm işaretleri nelerdir birazcık
kısa bilgiler
istedik.
Yani kısa bilgiler belli başlı kısa bilgiler vermeye çalıştık.
Mustafa hocamızdan da söz aldık. Bu başlığını açtığımız konuları inşallah teker teker müsait vakitlerinde irdeleriz inşallah.
İnşallah hocam. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu bize. İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için hocam. Bir başka programda misafir etmek isteriz inşallah. Kalın sağlıcakla.